Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım. Bölüm 17. Kızın giriş çıkış saatlerini buldum. McNab, laboratuvardaki aksiyona yakın olmak için çalışma alanı olarak orada bir köşe seçmişti. Finney ve Jamie'nin nasıl ilerleyeceklerini tartışırken ya da Rourke'un fikrini belirtirken kullandığı tanıdık elektronikçi dilini dinlemeyi çok seviyordu. McNab, çok yaklaştıklarını, virüse ulaşmak üzere olduklarını biliyordu. Virüsü kopyaladıklarında onunla savaşmaları da mümkün olacaktı. Eve, McNab'e doğru ilerledi. Laboratuvara, kendine ihtiyaç duyulan en son yere neden geldiğinden pek emin değildi. Muhtemelen kendi düşüncelerinden biraz uzaklaşmak içindi. ''İşte kızımız burada.'' diye devam etti McNab, parmağını ekrana vurarak. ''Green'le birlikte giriyor. Kapıcı görüyor. Kız bu tarih ve saatten önce binada görülmemiş.'' İçeri girerlerken sapık kızın kalçasını sıkıyor. Onun babası olacak yaşta. Adamın evine kendi isteğiyle geliyor. Eve kızın yüzünü inceledi. Seksi bir gülüş, ışıltılı gözler. Ah evet diye düşündü Eve. İşleri nasıl idare edeceğini biliyorsun sandın. Hiçbir şey bildiğin yoktu. Evet ama bu durum adamı daha az sapık kılmaz. Kız daha sonra da gelip gitmeye devam ediyor. Öğleden önce geldiği hiç olmamış. Gündüz çıktığında da gece yarısından önce geri dönüyor. Yanında alışveriş çantaları oluyor. Kaliteli firmalardan alışveriş paketleri. Faturaları adam ödüyor olmalı. Kız sağlam bir kapıda olduğunu düşünüyor. Birlikte dışarı da çıkıyorlar. Evet, McNab diskteki görüntüleri ilerletmeye başladı. Çoğu gece çıkıyorlar. Çıkarken bile kafaları çoktan dumanlanmış görünüyor. Büyük patlamaya 6 gün kalana kadar her gece çıkmışlar. Bu zaman dilimi içinde 3 ziyaretçi var. Hepsi erkek. McNab, Green'in dairesinin girişindeki kamera görüntüsüne geçti. İlk ziyaretçi içeri giriyor ve 16 dakika kalıyor. Eminim bu küçük sosyal ziyaret sırasında evrak çantasının içeriğindekiler değişiyordur. Ürünü test etme ve parayı sayma durumları diye onayladı Eve. Yasa dışı kimyasallar biriminin bu adamın peşinde olup olmadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Öğrenebiliriz. McNab farkında olmadan sağ elini gerdi, açıp kapadı. Uyuşukluk hissi hala tam olarak geçmemişti. Oradaki bazı bağlantılarımı kullanabilirim. Ama bence bizim sapık çizgiyi pek fazla zorlamamış gibi duruyor. Yasal iş bağlantılarını açık tutmuş. Yoğun satıcılığa pek bulaşmamış. İkinci ziyaretçi. Onun derdi daha farklı. İçeride 98 dakika kalıyor. Çanta yok. Eve, adamın daireye girişini ve çıkışını izledi. Seks, dedi düz bir sesle. Peki ya üçüncü? 40 dakika kalıyor. Girerken de çıkarken de elinde bir disk çantası var. Galiba seksi videodan izlemeyi seviyor. Onu tanıyorum, adı Trips. Deri çizme temalı videolar satıyor diyelim. Sokakta çalışan birkaç elemanı da var. Evet, onu tanıyorum. Eğer gerekirse onu bulabilirim. Bakalım bize ne anlatacak? Diğer iki ziyaretçi için kimlik tespiti yap, belki ihtiyacımız olur. McNab tarama işlemini hazırlarken Eve onun sağ bacağını ovaladığını gördü. Hayır, şimdi değil. Sabah da olur, acelesi yok. Sen bugünlük mesaiyi bitir. Neden Peabody ile havuza falan gitmiyorsunuz ya da biraz dışarı çıkın? Öyle mi? İyileşme aşamasındaki sakata torpil mi? Hala fırsatın varken kullan ahbap, çok uzun sürmeyecek. McNab sırıttı. Bir kulüp ortamı fena olmazdı aslında, biraz müzik. Henüz dansa kalkamam da, aslında şu anda en iyisi ne olur biliyor musun? Sanal kulüp, yani hologram odasını kullanabilirsek. Eğer sapık bir cinsel fantezi programlayacaksanız duymak istemiyorum. Söz anne. Eve ofisine geri döndü ve sonraki bir saati Nick Green'in yaşamını inceleyerek geçirdi. Üniversite mezunu işletme master'ı yapmış. Ergenlik yıllarından itibaren başı derde girip durmuş. Uyuşturucu kullanma cezaları, suç unsuru oluşturan uyuşturucu satışları, porno video satışları. Çekirdekten girişimci diye düşündü Eve. Bir süre sonra durumunu epey de düzeltmiş. Park Avenue'da şık bir daire, tasarımcı elinden çıkmış pahalı kıyafetlerle dolu bir dolap. Eve, adamın finansal kayıtlarını incelemeye devam ettikçe kaşları çatıldı. İki lüks araba ve Hampstead'daki yazlığının garajında tuttuğu üçüncü bir lüks arabayla yat. 3 milyon dolara sigortalanmış resim ve mücevherler. Bu kadar düzeltmiş olamaz. Eve, linke doğru ilerledi ve Rourke aradı. Benim ofisimde bakmanı istediğim bir şey var. Rourke biraz rahatsız bir tavırla geldi. Eğer işin tamamlanmasını istiyorsan Teğmen, yapmama izin vermen gerek. Başka bir konuda uzman fikrine ihtiyacım var. Bildirilen gelire, harcamalara ve şu mal varlığına bakmanı istiyorum. Sonra bana fikrini söyle. Eve kayıtları ekrana açtı ve Rourke'un incelemesini beklerken odada dolaşmaya başladı. Birinin eksik gelir beyanında bulunduğu belli. Bu gerçekten şok edici bir gelişme oldu. Alayı bırak, bu mal varlığının ne kadarı orta seviye uyuşturucu satışlarından, lisanssız kızlar çalıştırmaktan ya da porno video kiralamaktan elde edilebilir? Pekala, bu konulardan iyi anlayacağımı düşünmen karşısında alınmaktan ziyade gururlanmaya karar verdim. Geliri elbette masraflara bağlı. Uyuşturucuları satmadan önce satın alman ya da denemen, lisanssız eşleri de elde edip beslemen, giydirmen, videoları çekmen ya da elde etmen gerek. Sonra rüşvet, güvenlik ve çalışan masrafları var. Eğer hepsinde iyisen, düzenli bir müşteri portföyün varsa diyelim, yılda 2 ya da 3 milyon dolar gelirin olabilir. Yine de uymuyor, üstelik adam işleri çok küçük çaplı götürüyor. Eğer düşük bir profilde devam edersen, çok sık ya da çok yüksek ceza almazsın. Yine de diyelim ki 3 milyonu geçen sene rapor ettiği gelire ekleyelim. Yine de 5 milyonun altında geliri var. O parayla çok rahat bir hayat sürebilirsin. Evet, bazıları sürebilir. Pekala, işimiz bitti mi? Hayır, elinde harcayabileceğin 5 milyon doların var. Geçen yılki kıyafet masraflarına bak. Rourke artık sabırsız bir şekilde soluyarak Eve'in ekrana açtığı verileri taradı. Yani çok şık giyinmiyormuş. Ama öyleydi. Dolabı son moda ve pahalı tasarım elbiselerle doluydu. 100 çiftten fazla ayakkabısı vardı. Aynı bağımlılığın esiri bir adamla yaşadığımdan pahalı ayakkabı gördüğümde de tanıyorum. Sırf o dolaptakiler rahat 1 milyon eder. Muhtemelen daha fazla. O halde nakit ödüyormuş demek ki, dedi Rourke. Ama o da hiç niyeti olmamasına rağmen merak etmeye başlamıştı. Pekala, 5 milyondan 1 milyonu çıkar. Resim ve ıvır zıvır boncuklarını 3 milyona sigortalatmış. İnsanlar nadiren o boncuklarının hepsini tek bir senede alır. Evet ama sırf geçen sene 3 çeyrek milyondan fazla uzman raporu var. Borç yok, yine nakit. Kalan 4 milyondan 1.750 bin daha çıkar. Video ekipmanı 1,5 milyona sigortalanmış. Geçen sene listelenen yarım milyonluk 2 kamera sistemi var. Şehirde garaja çekilmiş 2 aracı var. Her biri için aylık 2-3 bin dolar lazım ve yıllığı hesap et. Bir tanesi XR7000Z. Geçen Eylül'de alınmış. Ne kadar ediyorlar? 200 bin. Minimum donanım. Park Avenue'da 3 odalı bir daire. Onun yıllık gideri de arabalar kadar değil mi? Rourke kafasından hesap yapıyordu. Yaklaşık olarak. Bir de Hampstead'da 5 yatak odalı bir yazlık ve yat için marina ve diğer masrafları ekle. Ne olur? 1 milyona yakın. Pekala, hemen her gece lüks yemeklere ve alemlere çıkıyor. Temel yaşam giderlerini de ekle. Ne olur? Ya iş gelirini çok hafife almışım ya da başka bir gelir kaynağı var. Başka bir kaynak. Eve kalçasını masaya dayadı. Pekala, şimdi beni dinle. Özel seçmece müşterilere hizmet verdiğin kanunsuz sektörlerde dolanıyorsun. Bu müşterilerin bazıları küçük hobileri meydana çıktığında yüzü epey kızarabilecek tipler. Adamımızın pahalı zevkleri var ve aslında iyi de kazanıyor fakat lanet olsun, neden daha iyisi olmasın? Ne yaparsın? Şantaj. Doğru cevap. Pekala, adamın cepte tuttuğu bir geliri daha varmış. Bakıldığında her açıdan karlı bir ek iş. Bunun elimizdeki konuyla ilgisi ne? Elimizdeki konu cinayet. Bu bir masumiyet savaşçıları infazı ve o konuyla bağlantılı ama yine de finansal durumunun da bize vereceği şeyler olabilir. Şantaj verilerini kasa gibi bir yerde tutuyor olabilir. Eğer öyleyse eve yakın bir yerlerde olmalı. Bankaları ve özel kasa hizmeti veren şirketleri de kontrol edebiliriz. Ama belki daha da yakında olmasını istemiş olabilir. Ben evine tekrar bakacağım. Yanına arkadaş ister misin? Evet, İki kişi daha çabuk altını üstüne getiririz. Rourke, buraya gelmenin her ikisi içinde vakit kaybı olduğuna inanıyordu. Ama evin içindeki polisin açık olabilecek her şeyi bulmak zorunda olduğunu biliyordu. Dahası onu kabuslarına bir an için olsa bile geri döndüren o yere tek başına gitmesine izin veremezdi. Eve, polis kodunu girip dairenin mühürlü kapısını açana kadar yanında sessizce bekledi. İçerideki hava hala ölüm kokuyordu. Daireye Eve'in arkasından ilk adımını attığı anda dikkatini çeken ilk şey bu olmuştu. Çiğ, acınası insan kokusu olay yeri ekibinin kullandığı kimyasalların kokusu altında da olsa tüm mekanda asılı kalmıştı. Beyazın üzerinde kırmızı lekeler ve kurumuş ufak nehirler vardı. Duvarlar, halı, mobilya. Kızın tam olarak yere düştüğü noktayı görebiliyordu. Nerede sürünerek ilerlemeye başladığı belliydi. Nerede öldüğü de. Tanrım, buna nasıl dayanabiliyorsun? Buna bakıp dağılmamayı nasıl başarıyorsun? Çünkü baksan da bakmasan da orada ve eğer dağılırsan işin biter. Rourke uzanarak Eve'in koluna dokundu. Bunu tekrar görmen mi gerekiyordu? Görebileceğini kendine ispatlaman için mi yüzleşmen gerekiyordu? Evet, ama konu sadece o olsa tek başıma da gelebilirdim. İkinci yatak odası ve çalışma odası şu tarafta. İlk aramada zaten her yeri gözden geçirdik. Ama bir şeyler gizleyecek bir yer aramıyorduk. Şimdi aradığımız o. Eve, Rourke'u ikinci yatak odasına gönderdi ve kendisi ofise gitti. Bilgisayar ve diğer iletişim sistemlerine delil olarak el konulmuştu. Çalışma alanı incelenmişti. Green'in diğer malzemelerini tuttuğu dolap iyice gözden geçirilmişti. Eve aynı şeyleri tekrar yaptı. Dolabın içinde bir kasa da vardı. Olay yeri teknisyenlerinden biri tarama cihazıyla kasanın ağzında çalışmış ve şifreyi kırmıştı. Kasanın içinden beklenmedik bir şey çıkmamıştı. Biraz nakit, bazı diskler ve evraklar. Yeteri kadar nakit yoktu diye düşündü Eve. Kesinlikle yeteri kadar nakit yoktu. Eğer son birkaç gün içinde 3 müşteri geldiyse, en azından 2 tanesi Green'in semptomlarının yavaş yavaş ağırlaşmaya başladığı dönemde ödemeler neredeydi? Parayı bir bankaya ya da kasaya koyması için Wade'i dışarı yollar mıydı? Sanmıyordu. Bir yeni yetmeyi becerebilirsin, müşterilere para karşılığı satabilirsin ama eline yüksek miktarda nakit para verip dışarı yollayamazsın, değil mi? Duvardan iki tabloyla bir heykeli indirdi ve gizli paneller için arkalarını aradı. Yatak odası temiz, dedi Rourke. Bir kasası daha var. Gizli bir kasası. En mantıklı yer de burası. Kasayı ofisinde ister. Belki de fazla mantıklı. Baktığın ilk yer olurdu, değil mi? Eve duvarı yoklamayı bıraktı ve ona doğru döndü. Pekala, eğer burası senin mekanın olsa kasayı nereye saklardın? Eğer iş ve eğlenceyi birleştirmeyi seviyorsam, ki bizimkinin sevdiği belli, ana yatak odası olurdu. Tamam, bir deneyelim. Eve önden ilerledi ve kapı eşiğinde Rourke'la birlikte durarak içeriye baktı. Para her zaman zevkle beraber gelmiyor, değil mi sevgilim? Rourke, kırmızı siyah dekorasyona bakarak başını iki yana salladı. Fazla klasik bir zevk yuvası. Giysi dolabına doğru ilerledi ve kapaklarını açtı. Evet, en azından kıyafet konusunda vasatın üzerinde zevk sahibiymiş. Çok hoş şeyler var burada. Evet. Ve iç çamaşırları içinde öldü. Şu anda sadece göstermelik yani. Şehir idaresi kalan bu tür şeyleri ne yapıyor? Kıyafetleri mi? Eğer ailesi, mirasçıları ya da o tür bir şeyleri yoksa sığınaklara bağışlanıyor. Rourke bir düğmeye bastığında birinci elbise bölmesi yana doğru açıldı ve takım elbiselerle dolu ikinci bir bölme daha ortaya çıktı. Anlaşılan evsizler bu sene çok şık olacak. Rourke ikinci bölümü de yana doğru çekti ve sağ taraftaki ayakkabı bölümüne baktı. İşte burada. Ne burada? Bana bir dakika ver, dedi Rourke ve parmak uçlarıyla rafların altını üstünü yoklamaya başladı. İşte burada. Bir bakalım. Rourke küçük bir kolu kaldırdı ve üçüncü raf yavaşça dönerek açıldı. Rourke eğildi. İşte gizli deliğin teğmen ve ikinci kasan. Eve'in soluğu Rourke'un ensesine vuruyordu. Açabilir misin? retorik bir soru kabul ediyorum bunu diyerek güldü Rourke. Tamam, aç şu lanet şeyi. Rourke cebinden Jamie'den aldığı tarayıcıyı çıkardı. İşte senin bir polis olmanın ve benim olmamamın nedeni bu. Senin bir kasayı açabilmen mi? Hayır, onu kolayca yapmanı öğretebilirim sana. Bu küçük işe yarar oyuncak olmadan bile. Oysa bu gece buraya gelmekle boşuna vakit harcadığını düşünüyordum. Hala vaktimi harcadığımı mı düşünüyorsun? Sanırım öyle ama kasanı buldun. Tarayıcının ekranında ışıklar yanmaya ve hızla rakamlar belirip kaybolmaya başladı. Kısa bir süre sonra bir seri numara sabitlendi. Kasadan mekanik bir ses çıktı. Sonra hafifçe kapağın açılma sesi geldi. Abra kadabra dedi Rourke ve kapağı açtı. İşte bu daha inandırıcı. Artık tamamen Rourke'un yanına eğilmiş olan Eve, deste deste paralara baktı. O kadar uzun süre hapse girmeden devam edebilmesinin nedeni bu. Kredi yok, gizli transferler ve hesaplar yok. Direkt nakit para, diskler ve videolarla dolu bir dosya kutusu. En iyisi, Rourke elini kasanın içine uzatarak avuç içi bilgisayar ünitesini çıkardı. Çok yüksek ihtimalle virüslü olmayan ve ilginç verilerle dolu kişisel bilgisayarı. Hemen yükleyelim. Sen aç. Eve elektronik ajandasını çıkardı. Ne yapıyorsun? Girişi hazırlıyorum. O yeşil destelerden ya da o parlak taşlardan cebine giren olmasa iyi olur dostum. İşte şimdi alındım. Rourke doğruldu ve gömleğini silkeledi. Eğer bir şeyler aşıracak olsaydım da emin ol ruhun duymazdı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 304. Devamı 35. ayrımda.